Ayrım 14. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 139. Öjeni taraftarlarının tehdidi. 1880-1925 arası dönemde zihinsel yeti kaybı olan kişiler sapkın toplumsal tehdit olarak, zihinsel yeti kaybı da tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olarak görülüyordu. Barr 1902, Butler 1907, East 1917, Fernald 1915, Gosney ve Popenoe 1929, Kerlin 1887, Schremberger 1983, Sloan ve Stevens 1976, Sivitsky ve diğerleri 1988, Trent 1995, Watkins 1930, Winspear 1895. Bu dönemde geniş kesimlerin sahiplendiği Öjen'in yanlısı görüşe göre zihinsel yeti kaybı türleri gerileten Mendelci bir özellik olarak miras kalmıştı. Barr 1902, Fernald 1915, Galton 1883, Rafter 1988, Roberts 1952. Zihinsel yeti kaybı birçok çalışmada suçla, ahlaksız davranışla ve yoksullukla ilişkilendirilmiştir. Dugdale 1877-1910, Evans 1926, Fernald 1915, Goddard 1912, Rafter 1988. 20. yüzyıla girerken geliştirilen zeka testlerinden, ABD'nin büyük şehirlerinde zihinsel yeti kaybı olan çocukları saptamak ve onları diğerlerinden ayırıp özel sınıflara yerleştirmek için geniş çapta yararlanıldı. Zeka testleri ABD'de göçmenlere karşı etnik merkezci ve sınıfsal önyargıları desteklemek için de kullanıldı. Davenport 1921, Fernald 1915, sınır kapılarında zeka testleri yapılmasının ardından zeka geriliği nedeniyle sınır dışı etme 1913'te %350, 1914'te %570 arttı. Gold 1981. Hem göçmenlerin hem de yoksul Amerikalıların zihinsel açıdan kusurlu olarak sınıflandırılmasında suistimaller iyice artmıştı. Bir bakışta insanların zihinsel açıdan kusurlu olduklarını anlayıp sınıflandıran kişiler eğitiliyordu. Gold 1981. Galton'un toplumsal Darwincilik fikirlerinin ABD'de ve yurt dışında etki kazanmaya başladığı dönemde ekonomik sorunlar da baş göstermişti. Kurum yetkililerinin yazıları, kurumlarında kalan kişilerin sayısı arttıkça sorumluluklarına karşı tutumlarının değiştiğini gösteriyor. Bu yazılarda sık sık zihinsel yeti kaybı olan kişilerin yarattığı tehlike ve yükten bahsedilir. Barr 1895, Bicknell 1895, Fernald 1912, Kerlin 1887. Toplumun bu tehlikelerden koruması gerekiyordu ve kurumsal bakım bu amaçlara ulaşmanın yolu haline geldi. Trent 1995, kurum yetkililerinin yeni toplumsal Darwinciliği ve onun sapkın kişiler konusundaki korku mesajlarını seve seve benimsediğini savunur. Çünkü der, bu ideoloji kendi otoritelerini meşrulaştırmak ve güçlendirmek için bir yol sunuyordu. ABD'deki Öjeni hareketiyle doktorların tedavi reddettikleri çok sayıda vaka el ele gidiyordu. Böylece sakatlıklarla, doğum kusurlarıyla doğan bebeklerin ölümü kolaylaştırılmış oluyordu. Pernik 1996. 1915'ten sonraki 10 yıl çıkan pek çok gazete haberinde sakat bebeklerden hayat kurtarıcı tedavilerin esirgenmesinin reklamı yapılıyordu. Ayrıca Öjeni propagandası yapan filmler de çok yaygınlaşmıştı. Pernik 1996. İngiltere'de zihinsel açıdan kusurlu olarak nitelendirilen insanlardan duyulan kaygı, idiotlar ile deliler arasındaki ayrımı daha da netleştirmeye çalışan İdiotlar Yasası'nın 1886 geçmesine yol açtı. Gladstone 1996 ve bu yasa ülkedeki Öjeni hareketini öncelik etti. Carpenter 1996. 1899 eğitim yasası ise İngiltere'de zihinsel yeti kaybı olan kişiler ile epilepsililere yönelik kurumların artmasına yol açtı. Carpenter 1996, Cohen 1994. Toplumsal Darwinciliğin ABD'de sahurlar üzerinde de etkisi oldu. Yüzyılın sonunda işaretlerle eğitim yanları ile sözel eğitim yanları arasındaki tartışma şiddetlendi. Sözel eğitim yanlıları işaret dilini kullanan kişilerin konuşan insanlardan daha az evrildiğini ve insansı maymunlara ya da ırksal azınlıklara benzediğini iddia ediyorlardı. Bainton 1993, Porter 1894. Bu tartışma nihayetinde sağır öğrencilerin işaret dili temelli eğitiminin neredeyse tamamen ortadan kalkması ve yerini sözel eğitimin almasıyla sonuçlandı. Sağır yetişkinler tarafından şiddetle karşı çıkılan ama 20. yüzyılın ortasına kadar devam eden bir eğilim oldu bu. Bainton 1996, Yarı Sağır Hanımefendi 1908. İşaretle eğitime bağnazca karşı çıkan işitebilen öğretmenler ve diğer sözel eğitim yanlıları işaret dilini yasaklamak için öğrencileri fiziki istismar yoluna başvurdular. Bainton 1996, Lane 1989, Porter 1894. 1920'de okullardaki 13.917 sağır öğrencinin %82'sine konuşma öğretilmişti. Konuşma istatistikleri 1920. ABD'de 19. yüzyılın sonunda başlayan sağırlar hareketi, bağımsızlık arzusunun ve sağır kültürünün ortaya çıkışına bağlılığı ifade ediyordu. De Saint-Loup 1996. Bu hareketin temeli, Alexander Graham Bell gibi ünlü şahsiyetlerin karşı çıktıkları işaret dili kullanımıydı. Zaten Bell, sağırlar arasında evliliği bile açıkça reddetmişti. Bell 1883-1969. Sağır kültürü tüm ülkede sağır yatılı okullarında gazete basımı ve dağıtımı sayesinde daha da kolaylaştı. 1893 yılında en az 29 okulda 35 gazete çıkıyordu. Haller 1993. Yaklaşık 100 yıllık baskıya rağmen işaret dilinin yaşamaya devam etmiş ve gelişmiş olması sağırlar topluluğunun gücünün bir kanıtıdır ve işaret dili şu an sağır çocukların eğitiminde başlıca iletişim stratejilerinden biridir. Özetle 19. yüzyılı tanımlamanın en iyi yolu kurumlar ve müdahaleler yüzüğü nitelendirmesidir. Bu dönemde fiziki ya da zihinsel yeti kaybı olan sağır, kör, akıl hastası kişiler için okullar ve kurumlar tüm Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da kök saldı. Profesyonel sakatlığı ayrıntılarıyla tanımlamak için ayrıcı tanıya başvurdular ve belli sakatlıklara odaklanan tedavi yöntemleri ve eğitim planları geliştirdiler. Sakatlığı tanımlamak ve sınıflandırmak için tıbbi model bu yüzyılda tamamen kabul edildi. Öte yandan benzer sakatlıkları olan bireylerin yalıtılması, sakat kişilere grup kimliklerini geliştirmeye başlamak için fırsatlar da sundu. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde, işaret diliyle eğitimi ve okullarının denetimini kendi ellerinde tutmayı savunan sağırlar, ilk siyasal eylem grupları haline gelmeye başlamışlardı. 20. yüzyıl. Yalıtma ve kurumsal modelin yaygınlaşması. 20. yüzyılın başında, Öjeni çağı hız kazanıyor, toplumsal reform yanlıları sakat kişilerin evlenmesini ve çocuk yapmasını engellemeye ve yasaklamaya çalışıyorlardı. Zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik kurumlardaki koşullar ise kötüleşiyordu. Bir yandan da sağırlar okullarında işaret dili kullanabilmek için mücadele ediyorlardı. 20. yüzyılla birlikte zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik kurumların hızla genişlemesine karşın yoksullar evi ya da çalışma evleri de zihinsel yeti kaybı ve akıl hastalığı olan kişiler için devlet desteğinin kayda değer birer ayağı oldu. 1920'lere gelindiğinde yoksullar evi, sakatlar ve yoksullar da dahil tüm istenmeyenlerin atıldığı bir çöplükten başka bir şey değildi. 1922'de Ohio'da yoksullar evi sakinlerinin %70'inin geri zekalılığı ya da bugünkü tabirle zihinsel yeti kaybı olduğu belirtiliyordu. Kuzey Carolina'da ise tahminle kurum sakinlerinin %85'inin zihinsel yönden anormal olduğu yönündeydi. Iowa ise 1924'te yoksullar evi sakinlerinin %45'inin zihinsel açıdan hasta olduğunu ilan etmişti. Evans 1926 sayfa 7-8. Yoksullar evi sakinleri üzerine ülke çapında yapılan bir araştırmada bu kişilerin %36'sının geri zekalı, sınırda, psikopat, psikonevrotik, epilepsili ya da akıl hastası olduğu anlaşılmıştı. Haynes 1925 sayfa 138. Zihinsel yeti kaybı olan kurum sakinlerinin kısırlaştırılması bazı eyaletlerde yaygın bir uygulamaydı. Ferster 1966, Watkins 1930, 1907-1949 arasında bu şekilde kısırlaştırılan kayda geçmiş insan sayısı 30 eyalette 47.000'den fazlaydı. Woodside 1950. Kurumdan çıkıp topluma geri gönderilen zihinsel yeti kaybı olan kişilerin kısırlaştırılması olgusu da özellikle dikkat çekicidir. Pope Noe 1927. Doktorlar epilepsili ve akıl hastası kadınların kısırlaştırılmasının tedavi edici etkisi olduğuna inanıyorlardı. Oysa aksi yönde bir dolu ampirik kanıt vardı. Church 1893. Yumurtalıkların ve Fallop tüplerinin alınmasının tümüyle yararsız olduğuna dair kanıtlara karşın, doktorlar histeri, depresyon, epilepsi, çocuk doğumuyla bağlantılı, delilik ve nimfomani gibi çeşitli hastalıkları olan kadınları ameliyat etmeye devam ettiler. Ameliyat aynı zamanda gayrimeşru ve kusurlu çocukların doğmasını engellemek için de uygun görülüyordu. Church 1893, sayfa 496. ABD Yüksek Mahkemesi'nin Buckbell 1927 kararı, eyaletlerin zihinsel yeti kaybı olan kişilerin kısırlaştırılması hakkını onayladı ve Öjeni hareketine talepleri için daha fazla kulis yapma konusunda yol açtı. Kevles 1985, Radford 1994, Reilly 1991. 1933'te Kaliforniya'nın programını model alan Nazi Almanyası kendi Öjeni kısırlaştırma yasasını kabul etti. Reilly 1991. Bu yasa 300 bin ile 400 bin arasında insanın çoğunluğu gerizekalı olduğu gerekçesiyle zorla kısırlaştırılmasına yol açtı. Bunların çoğu kurum sakiniydi. Sakat kişilere karşı bu eşi görülmedik baskı, Almanya'da 1939-1945 yılları arasında zihinsel ve fiziksel sakatlığı olan 200 bin ila 275 bin arasında bireyin ötenazi ile öldürülmesine yol açtı. Öjeni hareketi tepe noktasına ulaşmıştı. Friedlander 1997, Gallagher 1995, Reilly 1991. ABD Holocaust Anma Müzesi tarihsiz. Wolfsberger 1981. Nazi Almanya'sında sakat kişilerin öldürülmesinin meşrulaştırılması faydacı görüşleri dayandırılmıştı. Bu politikalara ayak uyduranlar arasında Alman sağlık uzmanları ve psikiyatrlar da vardı. Burley 1994. Özellikle de psikiyatrlar potansiyel kurban havuzunun belirlenmesinden sorumlu olmuş ve bazı durumlarda kurban seçimi ve cinayete de katılmışlardı. Burley 1994. Sakat kişileri kısırlaştıran ülkeler sadece ABD ve Almanya değildi. Danimarka 1930-1954 yılları arasında aktif bir kısırlaştırma programı uyguladı ve bu dönemde en az 8627 insanı kısırlaştırdı. İsveç'te 1930 ve 1940'larda benzer bir program uyguladı. İsveç'te sadece 1948'de 2278 kişiyi kısırlaştırdılar. Trombley 1988. Öjeni yandaşlarının ateşli ajitasyonla paralel olarak zihinsel yeti kaybı olan kişilerde sapkınlık varsayımlarını sorgulayan kanıtlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Massachusetts'te Fernald'ın 1919 Waverly incelemeleri zihinsel yeti kaybı olan bireylerin ailelerinden düzgün destek görmeleri durumunda toplum içinde tutunabildiğini gösteriyordu. Fernald aynı zamanda Massachusetts'te zihinsel yeti kaybı olan 5000 öğrenciden yalnızca %8'inin davranışsal sorunlar sergilediği sonucuna varmıştı. Dahası Wallace 1929 zihinsel yeti kaybıyla suç arasındaki bağlantıyı gerçek dışı olarak gösteren ikna edici bir makale kaleme almıştı. Öte yandan daimi olarak kurumdan çıkarmaya yol açabilecek olan şartlı tahliye planı, küçük sakatlıkları olan kurum sakinleri için erken bir salıverme programı olarak 20. yüzyılın ilk 10 yılında tasarlanmıştı. Şartlı tahliye edilen sakinlere toplum içinde akrabalar, işverenler ya da destekleyici gönüllüler tarafından bakılıyordu. Bernstein 1917, 1918-1921, Davies 1930, Fernald 1902, Hockley 1922, Mastin 1916, Matthews 1921. 1908'de eski bir akıl hastası olan Clifford Beers'ın A Mind That Found Itself adlı kitabının yayınlanmasıyla ABD'de akıl hastaları için hijyen hareketi başladı. Felix 1957. Beers'ın bir kurumda geçirdiği 2 yıla ilişkin otobiyografik anlatısı 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş döneminde hastaneye yatırılan kişilerin başından geçen tüyler ürpertici ayrıntılar sunar. Beers 1908, Peterson 1982. Sürekli fiziki istismar olduğunu ortaya koyan Beers'ın anlatısı 19. yüzyılın daha önceki kurum sakinlerinin anlatılarına benzer. Elizabeth Packard gibi Beers de reform yanlısıydı ve insanca bakımı savunan bir program geliştirmişti. Peterson 1982. Beers'dan etkilenen psikiyatri uzmanları reform programını desteklediler ve psikiyatri hastaneleri kronik akıl hastalığını tedavi etmek ve engellemek için klinik hizmeti vermeye başladı. Grob 1983-1994. 1909'da Beers'ın mücadelesi ve önderliğinin bir sonucu olarak Ulusal Akıl Hastaları Hijyen Komitesi kuruldu. Felix 1957. 1920'lerde akıl hastası kişileri tedavi etmek için şok terapileri geliştirildi ve uygulandı. Bunlara insülin, metrazol ve malaria kullanımı da dahildir. Avrupa'da akıl hastası kişilere elektroşok uygulanmasına 1830'larda başlanmıştı. 18. yüzyıl sonunda da birkaç doktor epilepsi hastası, kör ve akıl hastası üzerinde elektroşok deneyleri yapmıştı. Harms 1955. Fakat elektroşokun yaygın kabulü ve uygulanması ancak 1930'larda İtalyan Ugo Serletti'nin modern elektroşok tedavisini bulup kullanmaya başlamasından sonra oldu. Elektroşok tedavisi, psikiyatrik hastalıklarda ilerlemeler kaydetmek için elektrik kullanılmasını içeriyordu. Cerletti 1950, Harms 1955. Psikocerrahi ise İsviçreli cerrah Gottlieb Burkhardt tarafından daha 1890'da uygulanmış olmasına karşın çağdaşları bunu reddetmişti. Ramsey 1952, Schweize 1995. Portekizli nöropsikiyatrist Egast Minuz 1933'te modern psikocerrahi geliştirdi. 1950'lerdeki ilk kullanımından itibaren yaklaşık 20 bin hastaya lobotomi uygulanmıştır. Grob 1994, Ramsey 1952, Schweize 1995, Wallenstein 1986. Psikocerrahi ön lobun beynin geri kalanından kopartılmasını içeriyordu ve sık sık hastaların kişiliğinin değişmesine, akıl melekelerinin azalmasına ve başka ciddi sorunlara yol açıyordu. Ramsey 1952, Schweize 1995. Yakın dönem akıl hastaları savunucuları, şok tedavisi ve psikocerrahiyi akıl hastalığı olan insanları kontrol altına almak için barbarca girişimler olarak görüyor ve reddediyorlar. Lefley 1996, Mad Nation 1999, Peterson 1982. ABD'de açılan davalar, akıl hastanelerinde yatan hastalara elektroşok tedavisini reddetme hakkı kazandırmıştır. Levy ve Rubinstein 1996, Perry 1995. Sapkın olarak sınıflandırılan insanlara baskı ve toplumsal kontrol, sakatlık tarihi tartışmasının, özelde de akıl hastalığı tarihi tartışmasının önemli bir ayağıdır. Tarihçiler ve sosyal bilimciler bir toplumsal kontrol aracı olarak psikiyatriye büyük eleştiriler yöneltmişlerdir. Thomas Szasz 1970, psikiyatrinin en güçlü eleştirmenlerinden biri olarak toplumun akıl hastası insanları günah keçisi haline getirdiğinin ve şiddetli istismara maruz bıraktığını savunmuştur. Elliot Wallenstein 1986, 20. yüzyılın ilk yarısında çok popüler olan psikocerrahi ve şok tedavilerinin hırslı psikiyatrlar için akıl hastası kişilere zarar verme pahasına kendi kariyer amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olduğunu savunmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında Amerikan psikiyatri hastanelerindeki hasta sayısı artmaya devam etti ve 1940'da 461.358'e, 1955'te 550.000'e ulaştı. Braddock 1981, Hamilton 1944. Birçok kamu kuruluşunun büyüklüğü Amerikan standartlarına göre gerçekten muazzam boyutlardadır. Hamilton 1944-1941'de 10 kamu kurumunda 5.000'den fazla kişinin kaldığını, birinde 9.177 kişi vardı. 22'sinin 4.000'den fazla, 40'ının 3.000'den fazla sakin olduğunu ve 31 Aralık 1941 itibariyle ülkedeki 475 akıl hastanesinden 102'sinde 2.000'den fazla hasta kaldığını ifade eder. 1880'de akıl hastanelerinde zihinsel yeti kaybı olan 1382 kişi vardı. 1940 yılına gelindiğinde psikiyatri hastanelerindeki zihinsel yeti kaybı olan kişilerin sayısı neredeyse 29.000 ile doruk noktasına ulaşmıştı. ABD Nüfus Sayım Dairesi 1939-1940. Zihinsel yeti kaybı olan kişilere özel devlet kurumlarında kalan kişi sayısı ise 1926'da 55.466'yı bulmuştu. Lakin 1979, Chwiski ve diğerleri 1988. Bu çağın kurumlarındaki birçok ortak pratiği tarif ederler. Sakinler çoğu zaman hastane adı verilen ve hiyerarşik bir tıbbi yapı tarafından yönetilen bir kurumdaki koğuşlarda yaşayan hastalardı. Sakinlere yönelik programlara tedavi ya da terapi adı veriliyordu. Örneğin eğlence, rekreasyon terapisti, mesleki terapi ve eğitim terapisti. Yaşam üniteleri kilitliydi. Pencerelerin demir parmaklıkları vardı ve kurum giderek insan çocukların ve yetişkinlerin özel eğitimi için bir yerden ziyade hasta hayvanların bakımı için bir hastane gibi yapılandırılıyordu. Tibiski ve diğerleri 1988 sayfa 28. Uzun süre kurumlarda kalmak, kişilerin istedikleri gibi hareket edebilmeleri, aşırı fantezi, yeni durumlardan korku ve kuruma aşırı bağımlılık pahasına, kurumsal kültüre aşırı bağımlılığı teşvik ederek sakinlere bir bedel ödetiyordu. Sarason ve Gladwin 1958. Büyük buhran dönemindeki yaygın işsizlik ve yoksulluktan ötürü aileler, zihinsel yeti kaybı olan akrabaları için kurumsal bakımı giderek daha da tercih ettiler. Noll 1996. Kurumlardaki insan sayısı artmaya devam etti. Aşırı kalabalık artık yaygın hale geldi. Noll 1996, Trent 1995, Dior ve Bell 1984, Watkins 1930. Büyük buhran ardından gelen Başkan Roosevelt'in ekonomik toparlanma programları bazı avantajlar getirdi. Örneğin 1935'te geçirilen Sosyal Güvenlik Yasası'nın 10. maddesi körler için özel avantajlar sağlarken diğer sakat gruplarını dikkate almamıştı. Axin ve Levin 1982, Braddock 1987, Lende 1941, Scotch ve Berkowitz 1990. 1940'a gelindiğinde ABD'de yaklaşık 50 bin kör vatandaş bu yardımdan yararlanıyordu. Lende 1941, Sosyal Güvenlik Yasası'nın 5. maddesi kötürüm çocuk hizmetlerine 2.85 milyon dolar ayırırken Braddock 1986A, 1936 kötürüm çocuk hizmetleri tutanaklarında tedavi mümkün olmayan şekilde kör, sağır ya da zihinsel kusuru olan çocuklar ile sürekli gözetim altında bakma ihtiyaç duyanların yeni programın kapsamı dışında olduğu belirtiliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu 1946 sayfa 1. Zihinsel yeti kaybı olan kişilerin kurumlara kapatılıp toplumdan yalıtılması yaygınlaştıkça bu kişiler tıp denilirinin hedefi haline gelmeye başladı. Massachusetts'teki Brenham ve Fernald kurumlarında zihinsel yeti kaybı olan kurum sakinleri radyoaktif element içeren yiyeceklerle testlere tabi tutuldular. Ne bu deneylerde kovay olarak kullanılan sakat bireyler ne de ebeveynleri yuttukları yiyeceklerin gerçek niteliğini biliyordu. Bu yasa dışı araştırma 1946-1973 arası dönemi kapsıyordu. Moreno 1999. New York'taki Willowbrook kurumunun sakinlerine de bilgileri olmadan ya da bilgilendirmenin ardından rızaları alınmadan hepatit B verilmişti. Rotman ve Rotman 1984. 14. ayrımın sonu sayfa 145.